Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 28. ayrım. 32. Gündüzleri kahverengi keşiş örümcekleri karanlık izbe köşelere çekilirler. Kahverengi keşiş örümceği. Michael F. Potter. Şehir böcek bilimcisi. Kentucky Üniversitesi Ziraat Bölümü. Kimberly uyandığında bir sürü kötü haberle karşılaştı. Smith House'un müdürü 45 tane olası kredi kartı fişi bulmuştu. Öğlen saatlerinde fırtınayla birlikte sağanak yağış bekleniyordu. Kimberly'nin amiri bir gün önce şiddet suçları toplantısına neden katılmadığını bilmek istiyordu. Ve Mac telefonuna karşılık vermemişti. Kimberly, bütün bu olumsuzlukları elinden geldiğince sindirmeye çalıştı. Kredi kartı fişleri Mac ve Kimberly'nin Saşeş'ten geri döndükleri zaman incelemeleri için fotokopiyle çoğaltılacaktı. Yaklaşan fırtına yüzünden Saşeş'e doğru hemen yola çıkmaları gerekecekti. Kimberly, amirine bir mesaj bırakarak çok önemli bir iz üstünde olduğunu haber verdi. Ve Mac'i kafasından çıkardı. En azından çıkarabildiği kadar. Hep beraber Sel'in arabasına bindiler ve Saşeş'e doğru yola koyuldular. Otoyol 60'ın insanları aheste aheste gitmeye mecbur eden bir yapısı vardı. Sürekli S şeklinde virajlar ve bitmek tükenmek bilmeyen bir tırmanış söz konusuydu. Bir altın madeninin ve haşlanmış fıstık satan birkaç tezgahın yanından geçtiler. Yol boyunca ziyaretçilerin kiralayabilecekleri onlarca ahşap kulübe vardı. Sağ taraflarında Blue Ridge dağları yükseliyordu. Yemyeşil çalılıklar ve gri kayalıklar dağların eteklerini halı gibi kaplıyordu. Sol taraflarında uzun ağaçlardan oluşan ince bir duvar ve ardında çok rahat görünmeyen ama ara sıra insanı hazırlıksız yakalayarak ortaya çıkıveren bir vadi nehri uzanıyordu. Yüksek ağaçlardan oluşan karanlık bir tünelden geçtikten sonra yavaş yavaş açılan bir vadiye vardıklarında ilk iri yağmur damlaları ön camın üzerine düşmeye başlamıştı. Arazi bir anda sık ağaç ve çalılıklardan son derece açık geniş tarlalara dönüşmüştü. Dahloneş dağların arasında kıvrılmış bir yerleşimse eğer, Saşeş de uzak bir kuzey karakol mevzii gibiydi. Bölge çiftliklerle doluydu. Binaların çoğunun pencereleri ve kullanılmayan kapıları tahtalarla kapatılmıştı. Kimberly dönüşü kaçırmamak için gözünü bile kırpmıyordu. Ama kaçırmıştı. Tabelada TWO yazıyordu dedi Rayne, parmağını az önce Sel'in geçtiği dönüşe işaret ederek. Bekle, işte Dales burada dedi Kimberly. Sel kafasını sola çevirip sağdaki marketi tamamen gözden kaçırınca. Sel kaşlarını çattı, homurdandı, yağmurdan ıslanmış yolda arabayı biraz kaydırdı ve nihayet makul olan şeyi yaparak yavaşladı. Taştan bir okul binasının önünde durdular. Kimberly tabeladaki yazıyı okudu. Bu okul, Georgia'nın en küçük devlet okuludur. Arabayı dışarıdaki benzin pompalarının önüne park ettiler ve bastıran yağmurdan kaçmak için Dales'in cam kapılarına doğru koşup içeri girdiler. İçeride Kimberly'nin gözüne 3 tane şey çarptı. Birincisi sıcaklık, ikincisi ev yapımı fasulye kokusu ve üçüncüsü de kocaman, parlak turuncu renkte bir avcı malzemeleri takımı. Anlaşılan Dales'de her şeyden biraz bulmak mümkündü. Fasulye kokusu mu bu diye çoktan sormaya başlamıştı Sel kasiyere. Hazır buraya gelmişken, Dales'in arka tarafında birkaç tane masa vardı. Hep beraber masaya yerleştiler. Yaşlıca bir adam onlara servis yapmak için dolanıyordu. Adamın Dale değil, Ron olduğunu öğrendiler. Dale dışarı çıkmıştı. Adam pek bir açıklama yapma ihtiyacı duymamıştı. Kimberly Ron'un onları çoktan dışarıdan gelen insanlar olarak kafasında bir kalıba soktuğunu ve Dale'in nerede olduğunu merak etmeyeceklerini düşündüğünü anlamıştı. Siparişlerini aldı, yemeklerini getirdi ve aheste aheste masaları silmeye devam etti. Sel konuya girmek için bekleyerek fasulyesinin yarısını bitirdi. Ron, yanlarındaki masayı silerken, Sel dosyasından robot resmi çıkardı. Dedektiflere ve televizyon aktörlerine özgü o, umursamaz ses tonuyla konuştu. ''Hey, acaba bu adamı buralarda görmüş olabilir misin?'' Ron bu umursamaz tavrı yutmamıştı. Önce robot resme, sonra Sel'e ve sonra tekrar robot resme baktı ve omuz silkip masaları silmeye devam etti. ''Resimdeki bizim için önemli biri'' dedi Sel, bu kez daha ciddi bir ses tonuyla. Ron duraksadı, biraz düşündü, sonra tekrar masayı silmeye döndü. Onu yanında genç bir çocukla görmüş olabilirsin, dedi. Kimberly, buralarda bir yerde yaşıyor olabilirler. Çocuklarla, diye düzeltti Ron. Onu iki çocukla gördüm. Biri küçük, öbürü ondan büyüktü. Pek konuşkan tipler değildir. Sel kaşığını masaya bıraktı. İsimlerini biliyor musun? Hayır bayım. Buranın yerlisi mi? Hayır, yerli değiller ama çok sık gelirler. Özellikle de geçen sonbahar. Onları 5-10 kez görmüşümdür. Adamı daha çok. Çocuklar kamyonette beklerler. Bir sefer hariç. Küçük olanın tuvaleti kullanması gerekiyordu. Büyük olan da onu içeri getirmişti. O üçü bana belalı tipler gibi görünmüşlerdi ama sadece alışverişlerini yapıp çekip gittiler. Biz kim oluruz da milleti eleştiririz, değil mi? Herkes yemek yemeyi bırakmış, gözlerini Ron'a dikmişti. Ron ise hala ufak tefek işlerini yapmaya devam ediyordu. Büyük çocuğu bize tarif edebilir misin? Ron omuz silkti. Bilmem, genç bir çocuk. 17-18 belki. Beyaz. 1.60-1.70 boylarında. Sıska bir şey. Günümüz gençleri gibi o da kendine iki beden büyük bir asker pantolonu giymişti. Elleri cebinde hımbıl hımbıl yürüyordu. Dediğim gibi pek konuşmadı. İçeri girdi, küçük çocuğu tuvalete soktu, bekledi ve sonra gitti. Peki ya küçük çocuk, nasıl biriydi? Ron bir kez daha omuz silkti. 8-9 yaşlarında, kısa, kahverengi saçlı. Kalın bir kazağı ve turuncu bir avcı yeleğine sarıp sarmalanmıştı. Ufak tefek gibi görünüyordu ama üzerindeki onca kıyafet yüzünden bir tahminde bulunmak zor. Adamın ayağında kaliteli bir çift bot vardı. Ama çocuklar sadece tenis ayakkabıları giymişti. O sırada bu ayakkabılarla bileklerini burkmamalarının bir mucize olacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Ama bilirsiniz, sağlam ayakkabılar pahalıdır. Çocuklarsa çok çabuk büyürler. Bilmiyorum, bu civarlarda bazen bazı çocuklar gelir. Ayaklarındaki ayakkabıların parası benim haftalık maaşımdan bile fazladır. Yıllık doğa yürüyüşleri için tepeden tırnağa donanmışlardır. Sanırım her tipten insan rastlamak mümkün burada. Adam buraya geldiğinde ne söyledi, diye sordu Sel, nazikçe. Bir şey satın aldı mı? Ron hafızasını yoklamak için bir süre duraksadı. Bir şişe su, bir şeker, bir de cırcır böceği. Balıkçılar için cırcır böceği satarız. Adam bunu duyunca çok sevindi. Bu yüzden bir kap dolusu aldı. Ama balığa çıktığını sanmıyorum. Giysileri bunun için hiç uygun değildi. Size yürüyüş yolları hakkında herhangi bir şey sordu mu? Ya da nereden geldiğinden bahsetti mi? Ron yine omuz silkti. Hatırladığım kadarıyla hayır. Adamı ve çocukları gören başka biri var mı? Tabii ki. Sonbahar mevsiminde buralar çok kalabalık olur. Şimdiki gibi değildir yani, dedi. Üzgün bir ses tonuyla. Ödemeyi nasıl yaptı, diye sordu Rayne. Ron dudaklarını ısırdı. Sanırım nakit ödemiş olmalı. Çünkü o kadar yüklü bir miktar değildi. Aracını gördünüz mü acaba, diye sorma sırası Kimberly'deydi. Hayır bayan, sonbaharda işler yoğun olur. Arabaları fark edecek zamanımız olmaz. Adam çocuklarla hiç konuştu mu, diye sordu Quincy. Dükkana girdiklerinde onlara bir şey söyledi mi? Pek sayılmaz. Çocuklar içeri girdi ve Ron hatırlamaya çalışarak duraksadı. Büyük olanı adama baktı ve çocuğun işemesi gerek, ne yapmamı istiyorsun, dedi. Sonra küçüğü tuvalete götürdü. Adam bir şey söylemedi ama sinirlenmiş gibi görünüyordu. Muhtemelen çocuklara onu arabada beklemelerini söylemişti ama çocuklar nasıldır bilirsiniz. Büyük olanı, çocuğun adını söylemedi mi, diye sordu Quincy. Ondan çocuk diye mi bahsetti? Evet bayım, hatırladığım kadarıyla öyle. Bu onların kardeş olmadıklarını gösteriyor galiba, diye mırıldandı Quincy. Büyük olanı, kendisiyle küçük çocuk arasına bir mesafe koyuyor. Hatta onu yabancılaştırıyor. Çok ilginç. Dükkanın önüne dönmeden önce hangi yönden geldiklerini hatırlıyor musun, diye sordu Rayne. Kuzeyden mi, güneyden mi? Hatırlamıyorum bayan. Peki, günün hangi saatiydi? Sabah, öğlen? Öğleden sonra bayan, çünkü benim vardiyam o zaman başlıyor. Rayne dudaklarını ısırarak başını salladı. Üçü birlikte yine gözlerini Sel'e çevirdiler. Bu adam ve çocuklarla ilgili bize bilgi verebilecek herhangi biri geliyor mu aklınıza, diye sordu Sel. Adamın adını öğrenmek bizim için çok önemli. Ciddi bir konuyla ilgili sorgulanmak üzere aranıyor. Fakat Ron yalnızca başını salladı. Dediğim gibi, buraların yerlisi değiller. Sadece sonbaharda sık sık gördük onları. Belki Aralık ayına kadar, belki de. Doğruyu söylemek gerekirse şu anda emin olamıyorum. İsterseniz bir de TWO'ya bakın. Turist bile olsalar yemek yemeleri gerekir. Hem buradan da çok şey satın almadıklarını göz önüne alırsak. Pekala, TWO'ya gideriz dedi Sel ve cebinden bir kartvizit çıkarıp adama uzattı. Aklına bir şey gelirse ya da adamı ve çocukları tekrar görecek olursan beni ara. Bir de aramızdaki bu küçük konuşmayı gizli tutarsan sevinirim. Amacımız adamı bulmak, korkup kaçmasını istemeyiz. Ron nihayet Sel'in verdiği kartvizitin üzerindeki eyalet polisi amblemini gördü ve gözleri fal taşı gibi açıldı. Kartı gömleğinin ön cebine yerleştirdi. Uyuşturucu meselesi mi bayım? Eskiden bu dağlarda bulabileceğiniz tek şey ay ışığıydı. Şimdilerde ise her tarafta met var. Ülkemizi mahvediyorlar. Adam bir baş belası dedi Sel yalnızca. Onu görecek olursan sakın bir şey söyleme. Sadece beni ara. Gerisini biz hallederiz. Öğlen yemeklerini bitirdiler. Kimberly, altılı bir puding paketi buldu ve Rainy de kendini Snickers çikolatalarıyla donattı. Quincy kahve bardağının kapağını kapattı ve yola döküldüler. TWO'nun müdürü robot resimdeki suratı tanımadı. Beyzbol şapkalı ve yanında iki çocuk olan herhangi birini de anımsamıyordu. Two Wheels Only sadece motosiklet konusunda uzmandı. Tabii bunun yanında ufak tefek işler de yapıyorlardı ama bunlar önemsiz şeylerdi. Müdür sonunda gözünü ve kulağını dört açacağını söyledi. Yağmur artık bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Otoparkta suları sıçrata sıçrata koşarak Sel'in arabasına bindiler. Suşes'te yapabilecekleri başka bir şey kalmamıştı. Bu yüzden Dahlonege'ye geri dönmeye karar verdiler. Dönüş yolunda herkes sessizdi. Silecekler son seviyede çalışıyor, araba rüzgardan sarsılıyordu. Kimberly gözlerini ormana dikmiş, uzun ağaçlara, geçit vermeyen yeşil çalılıklara bakıyordu. Ginny Jones'un o anda nerede olduğunu merak etti. Acaba kız saklanacak güvenli ve sıcak bir delik bulabilmiş miydi kendine? Karnında büyüyen yaşamı hissedebiliyor muydu? Yoksa şimdi peşinden gelen tehlikeden kaçmaya çalışarak bir arka sokakta koşuşturuyor muydu? Bekle diye bağırdı Kimberly. Sel frene yüklendi. Araba orta şeride doğru tehlikeli bir şekilde sürüklendi. Tanrı aşkına ne var dedi Sel. Geri gel, geri gel. Bir kereste yolu gördüm. Oradan gidelim. Sel şimdi arabayı tamamen durdurmuştu. Sel Kimberly'ye aklını kaçırmış gibi bakıyordu. Fark etmedin herhalde ama ortalığı Sel götürüyor. Biliyorum, biliyorum. Sadece ufak bir tur atalım. Yapacak başka neyimiz var ki? Çamura saplanmaktan daha iyi bir şey bulabiliriz yapmak için. Adam bu yollarda araba sürmüş Sel. Eğer o bunu becerdiyse biz haydi haydi yaparız. Hadi ama çok uzağa gitmeyiz. Şu anda Süşeş'teyiz diye homurdandı Sel. Benim anladığım kadarıyla burası yeterince uzak zaten. Sel iç çekerek Kimberly'ye bir kez daha baktı ama Rainy ve Quincy'den de bir itiraz gelmeyince vitese taktı, ip gibi yolda geri geri gitti ve sağa doğru ani bir dönüş yaptı. Orman hizmetlerinin yolu başlangıçta asfaltla kaplıydı. Kimberly buna biraz şaşırdı. O daha ilkel bir şey bekliyordu. Ayrıca çevredeki yerleşim evlerinin sayısı da şaşırtıcıydı. Dağların eteklerine yayılmışlar, defne ağaçlarının arasında yükselmişlerdi. Fakat bir kilometre sonra asfalt yol yerini çakıl taşlarına bıraktı ve görünüşe bakılırsa orman medeniyete karşı galip geliyordu. Ufak bir turdan sonra bir sel oyuğuna geldiler. Yağmur suları arabanın yanından akan çamurlu bir dere oluşturmuştu. Yolun sonunda geriye dönen bir dönemece geldiler. Kimberly, Sel'e arabayı durdurmasını söyledi. Sel'in itiraz etmesine fırsat kalmadan kapıyı açtı ve suların içine adım attı. Ne Sel'in protestolarının, ne arabanın diğer kapılarının açılmasının, ne de Rainy ve Quincy'nin de arabadan inerek bu çılgın davranışta ona eşlik ettiklerinin farkında değildi. Onlara bakmadı ve tek kelime bile etmedi. Bunu yapmasına gerek yoktu. Hepsi Kimberly ile aynı dünyayı paylaşıyorlardı. Canavarların gerçek olduğu, iyi insanların incindiği bir dünya ve bu dünyada insan ya oturup günlerce kendini kötü hisseder ya da bir şeyleri değiştirmek için elinden geleni yapmaya çalışırdı. Kendini bildi bileli babasıyla birlikte ölümün o soğuk hayaletini avlamaya çalışmıştı hep. Yaşadıklarını hissettikleri ender anlardı bunlar. Sonra kafasının derinliklerinde artık acı vermeyen bir köşede tekrar düşündü. Mac burada olmalıydı. Her zaman o, Mac, Rainy ve Quincy olmuşlardı. Mac'i özlüyordu. Yanılıyor diye mırıldandı yavaşça, gözlerini tepedeki çıplak ağaçların dallarında ve diplerindeki yeşil kalın çalılıklarda gezdirerek. Kim yanılıyor diye sordu Sel sertçe. Kimberly'nin karşısında duruyor, burnundan yağmur damlaları süzülüyor ve siyah saçlarını alnına yapıştırıyordu. Kızgın ve düşünceli görünüyordu. Öyle ki Kimberly onu bu halinden ürkmeliydi ancak Kimberly bu öfkeyi gayet iyi anlıyordu. Elinden gelenin en iyisini yapabilmek için çabalamak ve bir anda en iyinin bile yeterli olmadığını fark etmenin öfkesiydi bu. Ron yanılıyor dedi Kimberly. Dinkara ve çocuklar buranın yerlisi. Öyle olmak zorundalar. Ron kendisi söyledi. Marketten fazla bir şey almıyorlarmış. Demek ki yeterince erzakları olmalı. Kimberly, hava soğuk, ıslanıyoruz. İliklerime kadar sırılsıklam oldum. Nasıl bir kara büyünün peşindesin bilmiyorum ama beni de kendinle sürükleme. Kimberly, dar patikaya, etraflarını saran çalılıklara, uzun çıplak ağaçlara baktı. Mesele lojistik dedi sertçe. Saçları yağmurdan kafasına yapışmıştı. Kıyafetleri sırılsıklam olmuştu ama umurunda değildi. Yağmurun bir önemi yoktu. Önemli olan ormandı. Birini öldürmek kolaydır diye devam etti. Zor olan cesetten kurtulmaktır. Katillerin %95'i bu aşamada işleri batırırlar. Karşımızdaki adam bu işi bir kere değil, muhtemelen 10-15 kere yapmış biri. Bu ne anlama geliyor? Adamımızın lojistik konusunda çok başarılı biri olduğu anlamına geliyor. Ormanın başladığı yere kadar yürüdü. Eğrelti otları dizlerine kadar geliyordu. Parmağıyla saymaya başladı. 1. Cesetleri nereye atarsınız? Ormana dedi Sel, öfkesi yatışmış, meraklı bir tavırla. Peki, 2. Cesetleri nasıl taşırsınız? Cipiyle, SUV'si ile, arka tarafında yeterince alan var. Tabii ki bu noktaya gelene kadar dedi Kimberly, ayaklarının dibinde başlayan çamur birikintilerini ve çalılıkları işaret ederek. Peki, ya sonra? Sel başını salladı. Ceketinin rengini tamamen siyaha çeviren ve boynundan oluk oluk akan yağmura rağmen havaya girmiş gibiydi. Diyelim gece geç saatler ya da sabah erken, birileri tarafından görülme riskinin en az olduğu bir saat. Uzak bir yere ulaşması gerek. Bu yüzden orman hizmetleri yollarından birini seçiyor ve kendine bir ara yol bulmak için ilerliyor. Sonra kenara çekiyor ve aracın arkasındaki cesedi alıyor. Sonra bir vadiye mi yuvarlıyor? Orman hizmetleri görevlileri cesedi fark ederdi dedi Quincy. Kimberly ve Sel'in konuşmalarını takip edecek kadar yakında ama kafasında kendince mantık yürütebileceği kadar da uzakta dikiliyordu. Bu tahmin yürütme oyununu oynamak hemen hemen en iyi yaptığı şeydi. Yoldan bakınca ezilmiş çalılıklar ve kırılmış dallar görünür. Orman görevlisi bunu fark edince herhangi bir geyik, ayı, vaşak ya da buna benzer bir hayvan için endişe duyar ve bölgeyi kontrol eder. Kimliği bilinmeyen şüpheli bir, belki iki kez paçayı kurtarabilir. Ama 10 defadan sonra birileri bozuşmuş bitki örtüsünü fark eder ve cesedi bulurdu. Özellikle yoğun sezonlarda bu dağ yollarının ne kadar kalabalık olduğunu düşünecek olursak. Yani öyleyse cesetleri yoldan uzağa taşıyor dedi Sel. Ceset ağır dedi Kimberly. Yetişkin bir kadın rahat 50 kilo vardır. Artı bir de ölü olmanın ağırlığı. Bir itfaiyeci bile onu taşımakta zorlanır. Öyleyse tepeden aşağı doğru yürüyordur diye tahmin yürüttü Sel. Quincy yine kafasını salladı. Aşağı tarafa atılmış her şey yukarıdan görünür. Özellikle de kışın ağaçların yaprakları dökülmüşken. Burası avcılık, yürüyüş, kampçılık ve balıkçılık için oldukça popüler bir bölge. Yani bu ormandan bir sürü insan geçiyor. Çok uzakta olduğu varsayılan bölgelerden bile. En güvenlisi yüksek noktaları seçmek olur. Başkalarının seçmediği yerlere. Sel, Kimberly'ye, Quincy'ye ve Rainey'ye baktı. Anlamıyorum dedi. Adam yardım alıyor dedi Kimberly yavaşça. Benim tahminim büyük çocuktan. Öldürme eylemine de karışıyor mu, karışmıyor mu emin değilim. Bantta başka adamdan ve kurbandan başka kimsenin sesi yoktu. Fakat en azından bu genç cesetlerden kurtulmak için adama yardım ediyor. Geceleyin orman yollarında tek başına yürüyen bir adam şüphe çeker. Ama bir baba ve oğlu yürürken görenler, kamp yapıyorlardır diye düşünürler diye tamamladı Sel. Bu yanlarında taşıdıkları büyük yükü de açıklar hem. Ya da belki arkalarından tekerlekli bir arabayla çekiyorlardır. Lanet olsun dedi Sel, bitkin bir halde elini siper yapıp yukarıya bakarak. Cesedi taşımaları saatlerini alır dedi Rainy, meraklı gözlerini ormanın içinde gezdirerek. Malzemeye ihtiyaçları olur. İp, kazma, kürek, çuval bezi, sonra yemek, su, ilk yardım çantası, pusula ve bunun gibi temel eşyalar. Kimberly haklı. Yapmak zorunda oldukları şey için Dinkara'nın gayet iyi donanmış olması gerekir. Yani eğer bu civardan alışveriş de yapmıyorsa, öyleyse bir yerlerde güzelce yerleşmiş olmalı. Küçük çocuk diye mırıldandı Kimberly. Kesinlikle dedi Rainy. Kimberly'nin varmak istediği noktayı anlayarak. Simit House'daki garson kadın küçük çocuğu görmemişti ki bu da onu geride bıraktıkları anlamına geliyor. Belki çok küçük olduğu için onları yavaşlatmaması için yanlarında götürmüyorlardır. Böylece küçük olanı bir yerlerde bırakıyorlar. Sonra Dinkara ve genç çocuk gece işlerini yapmak için yola koyuluyorlar. Dinkara'nın yakınlarda bir evi olmalı. Bu şartlar altında mantıklı olan tek açıklama bu. Belki kızlar buraya getirildiklerinde hala ölmemiş oluyorlardır. Yolda gördüğümüz o küçük ahşap kulübeleri düşünsenize. Kızın biri bütün gece bağırsa ya da kaçmayı başarsa bile onu kim duyar? Nereye kaçar? Bir kulübe birçok sorunu çözebilir. Vergi kayıtlarını kontrol edebiliriz dedi Sel. Dahlonej veya Suşes çevresinde son 5 yılda kimlerin ev satın aldığına bakarız. Sonra o isimleri Kolomb günü hafta sonunda Smith House'a ödenmiş hesap fişleriyle karşılaştırırız. Ayrıca mesleki bir araştırma da yapılabilir dedi Quincy. Eğer buralarda çok vakit geçiriyorlarsa, Dinkara'nın paraya ihtiyacı oluyordur. En azından benim zamanımda bir fahişenin kazancının %50'si o kadar da çok para etmiyordu. Bu durumda adamın ya sizin henüz keşfedemediğiniz bir kız zinciri var elinde ya da başka bir gelir kaynağı. Hakkında bildiklerimize bakılacak olursa, ondan çok iyi bir vahşi doğa rehberi ya da... Hepsi aynı anda anlayıvermişti. Orman hizmetleri çalışanı olur. Evet, Blue Ridge dağlarının arka yolları için gereken bütün izinlere ve bilgi kaynaklarına da erişebilir böylece. Hatta biri onu oralarda gezinirken görse bile bahanesi hazır olur. Hem ayrıca diğer çalışanların hangi bölgeleri hangi günlerde kontrol ettiğini de bilir ve cesetleri ya ona göre bir yerlere saklar ya da gerektiğinde yerlerini bile değiştirebilir. Kahretsin. Bir daha asla ormanda yürüyüşe çıkamayacağım dedi Sel. Balık çiftliğine yarın gidelim dedi Kimberly. Evet, öyle olacak gibi görünüyor. Kasabadan birkaç tane arazi kaydı alalım ve Şatoşe'ye Milli Park çalışanlarından kiminle görüşebileceğimizi öğrenelim. Evet, evet. Rainy hala geri dönüş virajındaki çamurlu su birikintisinin etrafında dolanıyordu. Beni asıl şaşırtan şey ne biliyor musunuz dedi bir anda kafasını kaldırarak. Hepsi ona döndü. Şubat ayındayız. Ağaçların yaprakları dökülmüş ama yine de 10 metre ilerisini bile göremiyoruz. Yani şu defne ağaçlarına bir bakın. Neredeyse küçük birer ev boyundalar. Sonra çimenler var. Düşmüş kütükler var. Çam korulukları var. Başka bir ormanda olsa ağaçların arasından bakınca 20-30 metre ileriyi görebilirsiniz ama burada hiçbir şey görünmüyor. Ormanda büyümüş olduğum halde ben bile buradan bayağı ürktüm. Bu durumda dedi Sel, yağmurdan sırılsıklam olmuş ceketini çekiştirerek, artık lütfen arabaya dönebilir miyiz? Pekala diye onayladı Kimberly. Ama bir sonraki durağımız Walmart. Belki fark etmemiş olabilirsiniz ama iliklerimize kadar ıslandık. Yarın balık çiftliğine giderken ne giyeceğiz? Bir gece daha mı kalıyoruz diye homurdandı Sel. Ne oldu? Gidecek daha önemli bir yerim mi var dedi Kimberly. Hep birlikte Walmart'a doğru yola koyuldular. 28. ayrımın sonu. Sayfa 336. Devamı 29. ayrımda.